Ayrım 20.
Böylece gücünü kanıtlamış oluyordu. Öte yandan kendisi sivil giysilerle kongreye katılarak ulusal irade kavramına gölge düşmesini önlüyordu. Bu yüzden kongre başlamadan önce askerler salondan ayrılmışlardı. Üçüncü nokta kongre başkanlığıydı. O sırada bir kesimin Mustafa Kemal'in başkanlığını önlemek istediği anlaşılıyor. Bu engelleme özellikle Mustafa Kemal'in asker oluşuna dayandırılan bir propaganda ile yürütülüyordu. Buna karşılık eylem arkadaşları Mustafa Kemal'in de Rauf Bey'in de ordu ile ilişkileri kalmadığını söyleyerek karşı propaganda yapıyorlardı. Sonunda yukarıda değindiğim taktiklerle bu sorun hemen çözülüvermişti. Örgütün niteliği. Erzurum Kongresi yapısı bakımından o günkü eylemi yansıtır. Bu yapı hakkında elimizde kesin bir liste vardır. Mazhar Müfit'in titiz kayıtçılığı sayesinde bu kongreye katılanların isimleri ve meslekleri tarihe geçmiştir. Bu listeye baktığımızda Mustafa Kemal dahil olmak üzere 57 kişinin adını görüyoruz. Bu 57 kişinin mesleklere göre dökümü şöyle bir görünüm veriyor. 17 kişi sivil ve asker, bürokrat ve eski bürokrat, 9 kişi tüccar, 6 tane çiftçi var, din adamlarının sayısı da 6. Arkadan 4'er kişiyle onları eski ve yeni politikacılar, avukat ve dava vekilleri ve doktorlar izliyor. Gazeteci ve yazarların sayısı 3. 2 kişinin yanında yalnızca eşraftan yazılmış, son olarak bir şeyh ve bir de hoca var. Bu dağılım bize Erzurum Kongresi'nde o dönem toplumunun egemen güçlerinin yeterince temsil edildiği izlenimini veriyor. Demokrat ve eski bürokratların başat bir nitelik taşıması ise hiç kuşkusuz Reddi İlhak ve Müdafaa-i Hukuk cemiyetlerinde bu kişilerin etkin olmasının bir sonucu. Ayrıca o dönem toplumundaki egemen güç kavramına da oldukça uygun. Kapitalizmin henüz filiz halinde bulunduğu ve dışa bağımlı nitelik taşıdığı düşünülürse, feodal kökenli olanlarla tarihsel ağırlık taşıyan bürokratların çoğunlukta olduğuna şaşmamak gerekir. Unutmayalım ki Erzurum Kongresi bir Anadolu Kongresidir. Bu nedenle feodal nitelikli kişilerin ağırlık taşıması olağandır. Ayrıca hemen dikkat edilmesi gereken bir başka noktada sivil ve asker bürokratlardan sonra en büyük grubun yine tüccarlar olduğudur. Taktik gereği saltanata ve hilafete karşı takınılan tutum. Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzurum Kongresi sırasında Cumhuriyeti ilan etmeye kararlı olduğunu yine Mazhar Müfit ile konuşmalarından biliyoruz. Şimdi Cumhuriyeti ilan etmeye karar vermiş olan fakat bu kararı kendi deyimiyle milli bir sır olarak saklayan Mustafa Kemal'in Erzurum Kongresi açış konuşmasını nasıl bitirdiğine bakalım. En son olarak niyazım şudur ki Cenab-ı Vacibül Amal Hazretleri Habibi Ekrem'i hürmetine ve bu mübarek vatanın sahip ve müdafai ve diyaneti Celile-i Ahmediye'nin İlave mikine harisi astakı olan milletin necibemizi ve makamı saltanat ve hilafeti kübrayı mahzun ve mukaddesatımızı düşünmekle mükellef olan heyetimizi muvaffak buyursun. Bu sözlerden sonra neler olduğunu yine Mazhar Müfit şöyle anlatıyor. Paşanın bu nutku salonu yerden sökecek kadar kuvvetli ve sürekli bir surette alkışlanmıştı. Nutkun sonundaki duayı, padişahlık ve hilafet müessesesi hakkındaki temenniyatı belki garip bulursunuz. O zaman ben de aynı hissi duymuştum. Hatta kongre akşamı paşaya, paşam nutkunuzun sonunu müftü efendinin duası gibi bitirdiniz dedim. Bu tarz konuşmamı hoş gördüğü için sadece güldü ve maksadını anlıyorum ama şimdi vazifemiz halkı, vatanı ve esir padişahı kurtarmayı inandırmaktan ibarettir cevabını verdi ve ilave etti. Zamanında hiçbir şeyi kaçırmamak ve zamansız hiçbir şeye uzaktan yakından tevessül etmemek başlıca dikkatimizi teşkil etmelidir. Sanırım Atatürk'ün taktik açıdan tüm gizi bu tümcede görülebilir. Zamanında hiçbir şeyi kaçırmamak ve zamansız hiçbir şeye uzaktan yakından tevessül etmemek her devrimci eylemin, her devrimci liderin şaşmaz bir ilkesi olmalıdır. Mustafa Kemal Atatürk bu ilkeyi sanki kendisi üretmişçesine büyük bir titizlikle uygulamış ve bu yüzden de taktik açıdan yenilmez bir nitelik kazanmıştır. Hiçbir zaman toplanmayan heyet temsiliği. Ulusal iradeye dayalı olduğu konusunda hiçbir tereddüt yaratılmamasına özen gösterilen Erzurum Kongresi sırasında bütün işlemler mevcut hukuk kurallarına uygun olarak yapılıyordu. Sanırım bu nokta son derece ilginçtir. Devrimci bir lider, devrimci bir kongreyi ortadan kaldırmak istediği düzenin üst yapı kurallarına göre işletiyordu. Çünkü meşrutiyeti belli bir düzene dayanmak zorunluluğu duyuyordu. Bu meşrutiyet ileride padişahın dinsel geleneksel otoritesine karşı Mustafa Kemal'in halka dayalı otoritesinin kabul edilmesi süresince önemli bir görev yapacaktı. İşte bu çerçeve içinde Erzurum Kongresi o sırada yürürlükte olan Cemiyetler Kanunu'na göre toplanmış, vilayetçe onaylanmış ve örgütlenmesini de buna göre yapmıştı. Gerek o sıradaki yasalara göre gerekse Mustafa Kemal'in istekleri doğrultusunda yapılması gereken işlerden biri bir heyeti temsiliye seçmekti. Her konuda olduğu gibi Mustafa Kemal'in heyeti temsiliyeye girip girmemesi yine tartışmalıydı. Sonunda Mustafa Kemal istediğini yaptırdı ve heyeti temsiliyeye seçildi. Erzurum valiliğine verilen dilekçe şöyleydi. Erzurum vilayeti aliyesine Utufetli Efendim Hazretleri, Şarkı Anadolu'da mevcut olup aynı maksat ve gaye ile şimdiye kadar teşekkül etmiş olan bir cümle milli cemiyetler, Erzurum'da akdettikleri malum kongre kararı ile Şarkı Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti namı müştereki altında ittihat ve ittifak eylemişlerdir. Cemiyetimizin merkezi Eliyev Erzurum'dur. Heyet idaresi demek olan heyeti temsiliyesi azasının isim ve hüviyetleri Belcevvizdir, derç ve matbu nizamname-i esasinden iki nüshası mertbuten takdim edilmiştir. Cemiyetler Kanunu'na tevkifan il muhabirinin tarafımıza itazı zımnında bu iş bu beyannamemiz makamı alilerine takdim olunur. Olbap'ta emr-i irade hazreti menlehürü emirdir. Mustafa Kemal. Mustafa Kemal Paşa, sabık 3. Ordu Müfettişi askerlikten müstafi. Rauf Bey, Bahriye Nazırı Esbakı. İzzet Bey, sabık Trabzon mebusu. Raif Efendi, sabık Erzurum mebusu. Servet Bey, sabık Trabzon mebusu. Şeyh Fevzi Efendi, Erzincan'da Nakşi Şeyhi. Bekir Sami Bey, Beyrut Vali-i Sabıkı. Sadullah Efendi, sabık Bitlis mebusu. Hacı Musa Bey, Mutki Aşiret Reisi. Bu dilekçeden ve listeden açıkça anlaşıldığı gibi Mustafa Kemal Paşa yeni bir siyasal güç kaynağı oluşturmak isterken toplum içindeki mevcut güç piramidini kullanmaktadır. Yalnız mevcut hukuk kurallarına uygun davranmakla kalmamakta, kurduğu yeni örgütteki temsil yetkisini de zaten o sırada toplumun güç piramidine göre tepelerde bulunan kişilerden seçmektedir. Burada Mustafa Kemal Paşa'nın büyük bir taktisyen olduğunu bir kez daha görüyoruz. Seçim, genel stratejiye, yani padişahın dinsel geleneksel gücünün karşısına ulusal irade kavramıyla çıkılmasına son derece uygundur. Ayrıca çok önemli bir nokta, bu heyet-i temsiliyenin Mustafa Kemal'in varlığına bir meşruiyet kazandırmaktan başka işlevi de yoktur. Bakın bu konuda Mustafa Kemal Atatürk ne diyor? Efendiler, istidrat kabilinden şunu arz edeyim ki, bu zevat hiçbir vakit bir araya gelip birlikte çalışmış değillerdir. Bunlardan İzzet, Servet ve Hacı Musa Beyler ve Sadullah Efendi hiç gelmemişlerdir. Raif ve Şeyh Fevzi Efendiler Sivas Kongresi'ne iştirak etmişler ve müteakip biri Erzurum'a, diğeri Erzincan'a avdet ederek bir daha iltihak eylememişlerdir. Rauf Bey ve Sivas Kongresi'ne iltihak eden Bekir Sami Bey, İstanbul'da Meclis-i Mebusan'a gidinceye kadar beraber bulunmuşlardır. Görüldüğü gibi sorun, birlikte çalışıp karar alabilecek bir grup oluşturmaktan çok Mustafa Kemal Paşa'ya yetki verilmesidir. Nitekim Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin öncülü olan Sivas Kongresi sırasındaki taktikleri içinde Mustafa Kemal Paşa bu yetkisini duraksamadan kullanmıştır. Nihayet heyeti temsiliye azası olarak Erzurum'dan 3 kişi, Erzincan'dan 1 kişi ve Sivas'ta bulduğumuz Bekir Sami Bey ile 5 kişi olduk ve Sivas Kongresi'ni vücuda getiren murahhasların vesikalarına tehkik lüzumu hissolunduğu zaman ben orada şöyle bir vesika yazdım ve altını heyeti temsiliye mühürüyle mühürledim. Heyeti temsiliyeden Mustafa Kemal Paşa, Rauf Bey, ulemadan Raif Efendi, Şeyh Fevzi Efendi, Bekir Sami Bey. Bervehibala esamesi maruz zevat, Şarkı Anadolu namına Sivas Kongresi'nde bulunmak üzere Erzurum Kongresi'nce memur edilmiştir. Mühür, Atatürk tarihsiz. Açıkça görüldüğü gibi Mustafa Kemal Paşa yalnız devrimci bir önder değil, aynı zamanda devrimin önderidir. Hukuksal başkanlık, gerçek liderlik. Devrimci eylemin uygulamadaki gerçek lideri Mustafa Kemal Paşa, bu rolünü hukuksal olarak da desteklemek için hiçbir fırsatı kaçırmak niyetinde değildi. Örneğin Sivas Kongresi'nin açılışında kendisinin başkan seçilmesini önlemek isteyenlerin öne sürdüğü Ali Fuat Cebesoy'un babası İsmail Paşa'nın ortaya attığı harf sırasına göre başkanlık yapılması önerisine hemen ve sert bir biçimde şu sözlerle karşı çıkmış ve oylamayı kazanmıştı. Paşa Hazretleri şahsiyattan, müsavvattan bahsediyorlar. Fakat ne yazık ki daha dün İstanbul'dan gelen en yakın arkadaşlarım vaziyete gayri vakıf ve şahıslarına karşı pek ziyade hürmetkar olduğum bir ihtiyarı tavsit ederek, aracı kılarak bir fiil şahsiyat yapıyorlar. Mustafa Kemal Atatürk bir yandan tam bir komitacı gibi fiilen duruma egemen oluyor, öte yandan tam bir meşrutiyetçi gibi bütün yasal mekanizmalardan sonuna dek yararlanıyordu. Örneğin Osmanlı Meclis-i Mebusan'ın son toplantısında meclis reisi seçilmek bile istemişti. Kendisi Anadolu'da bulunduğu halde Osmanlı Meclis-i Mebusan'ına başkan seçilmek istemesinin gerekçelerini şöyle sıralıyordu. Kuvayi Milliye'nin millet tarafından kabul edildiğini teyit etmek, meclis fesholunduğu halde riyasete ait vezafiri emniyetle ifa eylemek, hayatımızla gayri kabili telif bir sulh teklifi karşısında kıyam-ı milli yapılırsa, riyaset vaziyetiyle milletin maddi ve manevi kuvvetlerini müdafaya tevcih etmek mülahazahardır. Görüldüğü gibi Mustafa Kemal Paşa ulusal liderliği yürütürken dış dünya ve Osmanlı yenilgisi hiçbir zaman aklından çıkmıyordu. Zaten Atatürk toplumsal bir ihtilal ile ulusal bir bağımsızlık savaşını birlikte yürüten ilk liderdi dünyada. Manda konusunun tartışılmasındaki taktikler. Sivas Kongresi'nin hukuk açısından en önemli yönü, nasıl ulusal çapta bir temsil mekanizmasının kabul edilmesiydi ise, siyasal bakımdan da en çarpıcı kararı Manda olayının oldukça kesin bir çözüme bağlanmış bulunmasıdır. Manda konusunun Erzurum Kongresi'nden beri süren bir tartışma olduğu ve Sivas Kongresi sırasında da Mustafa Kemal'in pek çok yakın arkadaşı dahil güçlü bir yandaş kadrosunca desteklendiği düşünülürse, bağımsızlığa uygun ve çözüm sağlayıcı bir sonucun alınmasının zorunluluğu ortaya çıkar. Manda konusunun tartışıldığı oturumda da Mustafa Kemal Paşa başkanlık etmektedir. Henüz tartışmalara geçmeden önemli bir sorun hakkında açıklamalarda bulunacağını belirtir ve şöyle der. Malum aileleri bir Mr. Brown'dan bahsedilmektedir. Mr. Brown'un Manda meselesi hakkında temaslar yapmak ve kati netice almak üzere Sivas'a kadar geldiği katiyet ve ciddiyetle söylenmiş olduğu yüksek heyetinize sunulan muhtarı da ve Mr. Brown'dan 50 bin kişilik bir amele ordusu getireceğinden bu husustaki resmi ifadelerinden bahsolunmaktadır. Vaki olan müracaat ve talebi üzerine Mr. Brown'un kabul ettim ve kendisiyle uzun uzun konuştum. Amerikalı bir gazeteci olan Mr. Brown bana, hiçbir resmi sıfat ve memuriyetim yoktur. Tamamıyla hususi ve şahsi mahiyette olarak sizinle görüşüyorum dedi. Kendisiyle Manda mevzu üzerine de görüştüm. Mr. Brown, Amerika'nın Manda terlik gibi bir vaziyet ve vasfı asla kabul etmeyeceğini, buna kendisinin de taraftar olmadığını, hürriyet ve demokrasi memleketi olan Amerika'nın bir milleti nasıl esir halinde tutabileceğini düşünebildiğini bana esefleriyle nakletti. Hatta bana şöyle dedi, Manda kelimesine Amerikalılar ve Amerika gibi ben dahi tamamıyla yabancıyım. Manda'nın tam bir tarifini dahi yapmaya muktedir olmadığımdan emin olabilirsiniz. Arkadaşlarım, vaziyet böyle olduğuna ve muhtarı da ve da Mr. Brown ve Manda'dan bahsedildiğine göre hadiseyi etüt etmekliğiniz için celseye 10 dakikalık ara veriyorum. Görülüyor ki Mustafa Kemal Paşa oturum başkanlığının bütün ayrıcalıklarından duraksamasız yararlanmaktadır. Tartışmalara bile geçmeden kendi düşüncelerini yandaşlarınca açık seçik anlaşılacak biçimde özetlemiştir. Ayrıca burada dikkat edilmesi gereken bir nokta propagandanın ve karşı propagandanın kullanılış biçimleridir. Bilindiği gibi çağdaş propaganda tekniğinde gerçeğe uygun olmayan karşı propagandanın öğeleri abartılır, güçlendirilir, iyice etkili duruma sokulur ve sonra tam bir darbe ile gerçeğin karşısında yok edilir. İşte Mr. Brown'un durumu ve Amerikan mandası konusunda da Mustafa Kemal öyle yapmıştır. Amerikan mandası ve yardımı konusunda en abartmalı haberleri kabul etmiş, daha sonra gerçek karşısında bunları yok edivermiştir. Dikkat edilecek bir başka nokta Mustafa Kemal Paşa'nın kullandığı terimlerdir. Manda teriminin esaret terimiyle yer değiştirmiş olması herhalde bir rastlantı değildir. Hele hele hürriyet ve demokrasi aşığı bir ülkenin buna karşı olduğunun söylenmesi hiç rastlantı değildir. Benim Mustafa Kemal Paşa'nın konuşmasını çağdaş propaganda ilkeleri açısından değerlendirmem belki pek çok okura bir abartma olarak görünebilir. Mustafa Kemal Paşa o günlerde bunları ne bilirdi ne de bunlarla uğraşacak durumu vardı diye itiraz ileri sürülebilir. Oysa bakın kendisi oturuma ara verdikten sonra ne diyor? Mr. Brown hakkında yapılan propagandanın yanlışlığını tebarüz ettirmek için kongreyi keyfiyetten haberdar ettim. Bu hakikat üzerine manda isteyen muhtıra sahipleri de bir an düşünsünler, 10 dakikalık ara bu düşünmeyi temine kafidir. 8 Eylül'de başlayıp 10 Eylül günü bir karara bağlanan manda tartışmaları uzun konuşmalardan sonra yine bir taktikle son buldu. Rauf Bey'in önerdiği çözüm Amerikalıların yardım olanaklarını araştırmak ve yıllardan beri halkımızda yapılan olumsuz propagandanın doğruluğunu incelemek üzere Anadolu'ya çağrılmasıydı. Mustafa Kemal Atatürk'ün bu mektubun gönderilip gönderilmediğini çok iyi hatırlamıyorum dediğine bakılırsa konu onun istediği biçimde belli bir taktik sonunda çözüme ulaştırılmıştı. Bütün bu tartışmalar ola gelirken Amerikalıların tutumu hep Osmanlıların lehine olarak algılanmıştı. Bunun en önemli nedenlerinden biri de Wilson'ın kendini yönetim anlayışını savunduğu ünlü 14 ilkeyi öne sürmüş olmasıydı. Böylece Anadolu halkı da kendi yazgısını kendisinin belirleme arzusunun ABD tarafından kabul edileceğini sanıyordu. Oysa ABD çok başka bir görüş sahibiydi. Türkiye'yi denetlemek istiyordu. Amerika'da egemen propagandanın sürekli olarak Osmanlılar aleyhine yapıldığını belirten Mine Erol bu gerçeği şu satırlarla belirtiyor. Wilson, yapılan propagandaların o kadar tesiri altında kalmıştı ki Türklere karşı olumsuz tutumu Paris Sulh Konferansı'nda da sürdürdü. Nitekim o dönem ABD kamuoyunun egemen tutumu da bu yargıları desteklemektedir. Manda sorunu ile başkanlık sorunu arasındaki ilişkiler. Sivas Kongresi'nde olup bitenler için iki ayrı kaynak vardır. Birinci kaynak Atatürk'ün nutuk aldığı yapıtıdır. İkinci kaynak ise olayları onunla birlikte yaşayanların anıları ve yorumlarıdır. Bu ikinci tür kaynaklar da kendi içlerinde ikiye ayrılırlar. Bağımsızlık Savaşı sırasında ve sonra onunla sürekli düşünce ve eylem birliğinde olanlar, Mazhar Müfit, İsmet İnönü gibi bir gruptur. İkinci grupta savaş sırasında ya da sonra onunla ters düşenlerdir. Rauf Orbay, Kazım Karabekir ve hatta Ali Fuat Cevesoy gibi. Bu her üç kaynağı da yakından baktığımızda Sivas Kongresi Başkanlığı ile mandacılık arasında bazı ilişkiler görürüz. Bu ilişkiler Mustafa Kemal Atatürk'e göre kendisi mandaya karşı olduğu için mandacı olanların onun başkan olmasını istememeleri biçimindeydi. Bekir Sami'nin evinde yapılan ünlü toplantıda kendisinin başkan olmaması yolunda alınan kararı bütünüyle böyle yorumlamaktadır Mustafa Kemal Paşa. Oysa bütün kaynakların bize öğrettiğine göre Mustafa Kemal Paşa ile çevresindeki bazı kimselerin sorunu temeli kişilik çatışmasına kadar inen bir yöntem ve anlayış uzlaşmazlığıydı. Kişisel olarak Mustafa Kemal'in güçlü kişiliğine, yöntemsel olarak da ödün vermez tepeden inmeci laik devrimciliğine ayak uyduramıyorlardı. Aslında aşağıdaki satırlar durumu oldukça güzel yansıtır. Atatürk'ün Söylev'deki anlatışıyla milli mücadeleye beraber başlayan yolculardan bazıları kendi fikriyat ve ruhiyatının ihatası hududu bittikçe mukavemet ve muhalefete geçiyordu. Atatürk o yolcuları yüreğinde büyük kırgınlık da duymaksızın aşıp veya etkisiz duruma getirip yoluna devam ediyordu. Çünkü milletin vicdanında ve istikbalinde sezdiği büyük gelişme eğilimini kendi vicdanında bir milli sır gibi taşıyarak adım adım gerçekleştirmekle yükümlü sayıyordu kendini. Bu durumu Mustafa Kemal Paşa kişisel gücüyle düşüncelerini birbirini destekler bir biçimde kullanmak için kendine göre yorumluyor. Amacı belli doğrultuda olan düşüncelerini o güne dek kazandığı zaferlerle güçlendirdiği kişiliğinin liderlik kuvvetiyle desteklemek. Örneğin Sivas Kongresi'nin açılışından önce Bekir Sami Bey'in evinde yapılan ve kendisinin kongre başkanı seçilmemesi için karar alınan toplantıyı bakın nasıl yorumluyor. Anlaşılıyor ki bu arkadaşlar kendi aralarında manda fikrini kabul etmiş bulunuyorlar. Beni reis seçtirmemeye gayret sarf etmelerinin ve politik taktiklere saptırmalarının tek izahı kendilerinden bir reisi mandayı el çabukluğuna getirip kongre kararına bağlamak. Ama hakikaten şayan-ı hayret ve teessüf bir manevra. Oysa bu arkadaşlar arasında olan ve onların lideri durumunda bulunan Rauf Bey için yukarıdaki anıları aktaran Mazhar Müfit bakın ne diyor. Hakikat bu ve bu böyleyken Rauf Bey'in mandacı olduğunu, manda istediğini nereden çıkardılar ve bu şayiayı nasıl yaydılar? Hiç şüphe yok ki Rauf Bey'e mandacılık izafe edenler, onun gıyabında kendi propagandaları bakımından faydalanmak isteyenler ve Mustafa Kemal ile arasındaki münasebetleri zedelemeye çalışanlardır. Bütün bu çözümlemelerin ortaya çıkardığı nokta Mustafa Kemal'in aman bilmez bir taktisyen olduğudur. Örgüt ve genel strateji açısından Sivas Kongresi. Sivas Kongresi bağımsızlık savaşı içinde belli bir yere sahip olmakla birlikte asıl anlamını Mustafa Kemal Atatürk'ün devrim stratejisi içinde kazanır. Bilindiği gibi bu kongrede ulusun temsil edilme olayı genişletilmiş, o zamanki dernekler yasasına göre kurulmuş olan derneğin adı Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti olarak saptanmıştır. Böylece artık Mustafa Kemal Paşa bu derneğin yürütme kurulu üyesi ve başkanı olarak gerektiğinde tüm ulus adına söz söyleyebilecek ve eylem yapabilecek yetkilere sahip oluyordu. Bir anlamda Osmanlı Meclisi Mebusanı Başkanlığı'na seçilememekten dolayı yitirmiş göründüğü olanaklara bu yolda sahip olmuştu. Bu durumun genel strateji içinde padişaha karşı sürdürülecek olan savaşta Mustafa Kemal'e sağladığı büyük güç açıktır. Aslında Mustafa Kemal Paşa'nın işin en başından beri ülke çapında kendiliğinden ortaya çıkan pek çok tepkiye yön verdiği açıktır. Bu konudaki en belirgin örneklerden biri Kazım Özalp'ın anılarında görülür. Özalp şöyle anlatıyor. Ayda bir kere İzmir'in şimal mıntıkası cephelerinden ve cepheye yakın kazalardan gelen temsilciler Balıkesir'de toplanırlardı. Bu toplantılarda muhtelif milli meseleler görüşür ve mühim kararlar alınırdı. Anzavur çarpışmasından sonra 19-11-1919'da toplanan kongre, Anzavur'a karşı yapılan hareketi tasvip ve bu hareket sırasında gayret ve fedakarlık gösterenleri takdir etmişti. Aynı zamanda bu kongre heyeti, General Milne hattının kabul edilmeyeceğini ilan ile cephelerde büyük çapta faaliyete geçirmesine ve bunun içinde çok büyük bir miting yapılmasına karar almıştı. 3 gün devam eden bu kongrenin aldığı en mühim karar, Anadolu'daki heyeti temsiliye ile muharebe ederek Reddi İlhak ünvanının bundan sonra müdafaa-i hukuk olarak değiştirilmesinin kabul edilmesidir. Bu suretle bütün Anadolu'nun müşterek bir gaye uğrunda tek bir kitle halinde hareket ettiği ve bu mukaddes gayeye erişebilmek için Erzurum'dan İzmir'e kadar bütün memleket halkının aynı heyecanla mücadeleye atıldığı ilan edilmiş oluyordu. Bu yüksek işbirliğinin memleket içerisinde ve dışarısında bizim için ne kadar önemli olduğu ve kuvvetimizin değerini ne kadar çok arttırdığı açıktır. Bu zamana kadar milli harekatın karşısında olanlar Anadolu'nun ikiye ayrılmış bulunduğunu görüşündeydiler. Biz bu kafada olanları büyük bir hayal kırıklığına uğrattık. Sivas Kongresi Mustafa Kemal'e o güne dek düşlediği eylemi yapabilmesi için yasal yetkilerin de verildiği bir olay niteliğini taşır. Nitekim Veli Dedeoğlu da Erzurum ve Sivas Kongrelerini milli mücadele örgütlenmesinin yeni bir aşaması sayar. Sivas Kongresi ve İttihatçılar. Mustafa Kemal Paşa'nın yaşamında örgüt dönemlerinden üçüncüsü olan Müdafaa-i Hukuk ve Reddi İlhak dönemi Sivas Kongresi ile kapanıyordu. Bu dönem aslında denetimin kendi elinde olmadığı iddiaçı dönemiyle bir hesaplaşmayı da içeriyordu. İddiaçılar döneminde gerek partiyi gerekse hükümeti denetlemek için yaptığı girişimler sonuçsuz kalınca bir süre sessiz kalmayı yeğe tutan Mustafa Kemal, 1. Dünya Savaşı yenilgisinden sonra artık sırasının kendisine gelmiş olduğunun farkındaydı. Not: Mustafa Kemal Paşa'nın hükümete girme çabaları Vahdettin'in padişah olmasıyla hız kazanır. Veliahtlığından tanıdığı Vahdettin'i etkileyerek imparatorluğu çıkmazdan kurtarmaya çalışır. Siyasal çözümler arama ve iktidara el koyma arzusu aslında daha da erken başlar. Bir olayı kendi ağzından Asımus şöyle anlatıyor. Mustafa Kemal 1. Dünya Harbi'nde Çanakkale, İngiliz ve Fransız donanmaları tarafından zorlandığı zaman İstanbul'u kurtardıktan sonra bu kurtuluşun muvakkat olduğuna inanıyordu. Almanya'nın mağlup olunacağına ve onun yanında Türkiye'nin de tehlikeye uğrayacağına kani bulunuyordu. Bunun için Almanya mağlup olmazdan önce Osmanlı Devleti'nin müferit sulh yapması çaresini düşünüyordu. Mustafa Kemal bir gün bu maksatla o zaman Bahriye Nazır olan Cemal Paşa ile mülakat yapmış ve maksadını anlatmıştır. Cemal Paşa bunun nasıl yapılabileceğini sorunca, "Benim elimde bir ordu var, düşmanı buradan kovan askerler icap ederse İstanbul üzerine yürür, mesele halledilir." demişti. Cemal Paşa iptida bulunan muvafakat eder görünmüştür. Münferit sulh yapabilmek için bir hükümet değişikliği olacaktı. Yeni hükümette Cemal Paşa sadrazam, Mustafa Kemal Harbiye Nazırı olacaktı. Bir idari inkılap yapılacaktı. Bu şekilde aralarında sözleştikten sonra Cemal Paşa korkmuş, verdiği sözden dönmüştür. Sözünden dönmekle beraber hadiseyi Harbiye Nazırı Enver Paşa'ya da duyurmuştur. Mustafa Kemal bundan çok sıkılmış, hatta hiddetini yenemeyerek Cemal Paşa'yı düelloya davet etmiştir. Mustafa Kemal Cemal Paşa'dan taziye vermesini istiyor. Şartlarını söylüyor. Aksi takdirde rast geldiği yerde Cemal Paşa'yı vuracağını söylüyor. Hadise bu şekli alınca Enver Paşa da vaziyetten memnun olur. Gerek Mustafa Kemal'i gerekse Cemal Paşa'yı kendine rakip gördüğü için her ikisinden de bu surette kurtulacağını hesap ediyordu. Bu sırada Mustafa Kemal'in arkadaşı Fethi Bey araya giriyor. Cemal Paşa Mustafa Kemal'e taziye vermeye razı oluyor. Mustafa Kemal Beyoğlu'nda Pera Palace Oteli'ne geliyor. Muayyen bir saatte Cemal Paşa da orada bulunuyor. Mustafa Kemal'in tayin ettiği şartlar dairesinde kendisini kabul ediyor. Hadise bu surette kapanıyor. Gazi yukarıda not halinde kaydettiğim hatıralardan bahsettikten sonra kendisine şu suali sormuştum. Paşam, şayet Cemal Paşa verdiği sözde durmuş olsaydı ne yapacaktınız? Şu cevabı verdi. Hükümeti değiştirecek, derhal İtilaf Devletleri ile iyi şartlar altında sulh yapacaktım. Bu surette sonradan başımıza gelen felaketlerin önüne geçecektim. O zaman yalnız bir bela kalacaktı, o da saltanat ve sultanlar belası ve o belayı da mutlaka memleketin başından atacaktım.